SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Bahadır Bey, şöyle başlayalım. Bu Kartal Kaya'daki yangın faciası olduğunda ilk çarpıcı şeyleri siz açıkladınız. Yangın denetiminin adım adım yok edildiğini ileri sürdünüz. Bu yangın diğer çok katlı bina yangınlarından hangi açılardan farklı? Bu yangını diğerlerinden ayıran şey nedir?
Bir kere Türkiye'de ilk defa bu çapta bir otel yangını oluyor. Bir turistik tesiste. Bu çapta, bu büyüklük. Zaten dünyada da sanırım ya 5. ya 4. büyük yangın.
Otel yangını bakımından.
Olmuş en büyük otel yangını bakımından. O açıdan Türkiye için büyük bir felaket, yani hani benzeri olmadığı açısından. İkincisi, burası aslında çok eski bir tesis. Şu açıdan da eski bir tesis. Kartal Kaya kayak bölgesi, Türkiye'nin turizm bölgelerinden birisi ve orayı neredeyse inşa eden şirket bu. Yani hani bu şirket ilk defa kuruluyor ve o kayak turizmini başlatan şirket. Bu açıdan çok tanınmış bir otel. Yani insanların yıllardır hani hiçbir kaygı duymadan, rahat edeceklerini düşünerekten, güvenli olduğunu düşünerekten gittikleri bir yer. Bu açıdan çok talep görüyor. Bir üçüncüsü, pahalı bir yer. Yani Türkiye şartlarında ucuz bir yer değil. Lüks statüsünde olan bir otel. Her ne kadar yıldız olarak düşük olsa da bu tanınırlıktan dolayı, bilinirlikten dolayı yıllardır çok talep görüyor. Bir de Türkiye'de şuna denk geldi. Sömestr tatili, yani okulların tatil olduğu bir zaman ve aileler çocuklarını kayağa götürüyor. O açıdan da çok yoğundu otel. Bir başka açıdan otelin sahibi aynı zamanda Türkiye'de turizmle ilgili hem kamu örgütlenmelerinde, mesela Turizm Tanıtma Ajansı'nda, hem Bolu Sanayi Odası'nda, hem de bir turizm derneğinde yönetici. Yani aslında hem kamuyla çalışan, hem özel sektöründe temsilcilerinden, yani sektörde işlerin standartlara uygun yürümesi, gelişmesi için kararlar alan mekanizmalarda yetkili. Tüm bunları topladığımız zaman hani otelde bir yeterli standartlara uygun yangın merdiveninin olmaması, yangın sisteminin olmaması, alarmın kapalı olması, yangın tüpünü bile bulunmaması.
Yangın merdiveni gerçekten yok mu otelde?
Yangın merdiveni var ama yangın merdiveninde yapılan şey hiçbir standarta uymuyor. Eski bir otelde olduğu için yenilenmemiş. Yangın merdiveni diye bir bölüm ayrılmış, bir merdiven ayrılmış ama o merdiven aslında yangının standartlara uygun olmadığı için yangının bütün katlara yayılmasını sağlayan bir baca işlevi görmüş. Yani insanların yaklaşabileceği bir şey değil. Halbuki uzmanların açıkladığı şu, yangın merdivenleri artık belli teknolojilerde, belli kurallara uygun olarak yapılıyor. Ama buradaki yangın merdiveni öyle bir yanlış yapılmış ki yangını yayan bir işlev görmüş. Şimdi bunu açıklayan uzmanlar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin bu konuyla ilgili uzmanları ve yangın uzmanları bunu birkaç gündür Türkiye'de tartışıp konuşuyor. Hatta görüntüler de çıktı. Artık yangın merdiveni var ama hiçbir şekilde uygun değil. Şunlar da önemli. Otel bir tarafı bir uçurumun kenarında. O taraftan 13 kat, ön taraftan daha az, hani kot farkı var. İtfaiyenin giremeyeceği yangın, çünkü o taraflarda başladı ve hiçbir şekilde kurtarma, söndürme çalışmalarının yapılamayacağı bir şekilde inşa edilmiş. Dolayısıyla aslında itfaiye yetişse dahi insanları kurtarması neredeyse mümkün olmamış. Yani yangını belli bir düzeyde söndürebilene kadar içeri girmesi imkansız hale gelmiş. Yani otelin mimari tasarımından iç tasarımına kadar aynı zamanda bu yangın tedbirlerini alınabilecek bir şekilde inşa edilmediği görülüyor. Bunlar ortaya çıkmış şeyler. Hatta bunların yani bir kısmını resmi yetkililer de doğruluyor. Borçlardan baktığımız zaman Türkiye için büyük bir facia ve büyük bir travmaya yol açtı.
Peki sizin ilk olarak ortaya attığınız şeye gelelim. Yangın denetiminin adım adım yok edildiği. Bunu anlatır mısınız? Nedir bu?
Türkiye büyük bu tür felaketlere, facialar yaşandığı bir ülke haline geldi. Neredeyse sıradan hale geldi. Hızlı tren kazaları yaşadık. Deprem yaşadık. Fabrika patlamaları oldu. Fabrika yangınları yaşadık. Maden kazaları yaşadık. Bütün bunlarda karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Türkiye'de kamusal denetim mekanizmalarının hem çok karmaşıklaşması, bu karmaşıklaşmanın içinde getirdiği bir yetkisizlik, sorumsuzluk durumu ortaya çıkıyor. Yani yasalar değiştirilmiş, mevzuatlar sürekli değiştirilmiş. Bu olaydan sonra geriye dönük baktığımız zaman, yani burada bir kim sorumlu, kim denetimden sorumlu, kim aslında bu tür olaylar çıkmadan önce engellemesi gereken kim diye baktığımız zaman, yangın önleme konusunda, yani yangın tedbirlerini denetleme konusunda yetkili olan kurumların aslında yetkilerinin budandığını gördük. Nedir bu? Türkiye'de binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 2007'de çıktı. Aslında daha önce de var ama tek başına bir yönetmelik olarak ve çok detaylı, ayrıntılı olarak yeni gelişen teknolojileri de kapsadığı için, yeni bina teknolojilerini, bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmeliği hazırlayanlardan, bu yönetmeliğin mimarlardan birisi de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden ve aynı zamanda uzun bir süre İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nın oluşması, onun projeler hazırlaması, onun da mimarlarından sayılan Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç Hoca vardı. 2021 yılında kaybettik kendisini. Onun da büyük çabalarıyla çıkmıştı bu yönetmelik ve bu konuda çok deneyimli bir isimdi. 1997'de çıkan yönetmeliği 5 yıl sonra, sadece 5 yıl sonra 2012'de
2007'de çıkan yönetmelik.
Evet, 2007'de çıkan yönetmeliği 5 yıl sonra, yani 2012'de değişikliğe gidiyorlar. Değişikliğe gidilen kısım da...
Gidiyorlar dediğiniz kim?
Siyasi iktidar. İktidar, AKP.
Parlamentoda bir... Öyle mi?
Parlamentoda değil, Bakanlar Kurulu kararıyla değişikliğe gidiyorlar. Bakanlar Kurulu bir karar alıyor, bir torba yasa hazırlıyor. Pek çok yasada değişiklik yapan, meclisi de çoğunluğa sahip olduğu için AKP... Çok rahat bir şekilde bu mecliste yasalaşıyor bu değişiklik. Yapılan değişiklik şu: yangın yönetmeliğine göre, yangın yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre bir projede yangın tedbirleri, yangınla ilgili önlemlerin alınması şartı var. O projenin olabilmesi için, yani bu bina projesi, inşaat projesi olabilmesi için itfaiyeden görüş alma mecburiyeti var. Daha yaparken de, yani proje aşamasındayken de itfaiyeden görüş alma mecburiyeti getirilmişti. Çok önemli bir düzenlemeydi. Çünkü böylece daha bina yapılırken siz bunun tedbirini almak zorundaydınız. Ama yapılan değişiklikle buradaki itfaiye görüşü kaldırıldı. Mecbur olmaktan çıkartıldı. Hoca da, bu yönetmeliği oluşumunda katkısı olan uzman hoca da çok ağır bir yazı yazdı ve sert bir uyarıda bulundu geleceğe dair. Dedi ki, eğer
bu 2021 yaparsan... yılında öldü dediğiniz hocadan bahsediyorsunuz,
evet,
değil mi? Bu,
evet,
yasa,
evet,
çıktık, evet, çıkınca o zaman uyardı diyorsunuz.
Evet, değişiklik yapılınca uyardı. Bu hocamız Türkiye'de uzman, bu konuda uzman hocalardan, önde gelenlerden, çok çabası olmuştur Türkiye'de. Şöyle söylüyor, diyor ki itfaiye görüşünü kaldırması demek, yani bir projede itfaiyede görüş almayı, İtfaiyenin kurumsal yapısını bozmak demek. Nasıl bozuyorsunuz? Elindeki denetim mekanizmasını aldığınız zaman yaptırım gücünü de alıyorsunuz ve sadece yangın söndürmeyle sorumlu bir kuruma çevirmiş oluyorsunuz, diyor.
Tulumbacı oluyor yani.
Tulumbacılığa dönüş oluyor. Burada yapılan şey şu bir de, itfaiyenin elinde olan bütünlüklü yetkiyi kaldırdığınız zaman, bozduğunuz zaman o yetkileri ilçe belediyelerine dağıtmış oldunuz. Yani belediyelere atmış oldunuz topu. Şimdi belediyelerin denetleme yetkisi yok. Onu da daha sonra kaldırdılar ama başta böyle yaptılar. Bu ilçe belediyeleri itfaiyenin sahip olması gereken yeterlilik düzeyini sağlayabilecek çapta değiller, güçte değiller. Dolayısıyla pek çok ilçe aslında yetkin itfaiye kadrosunu dağıtmak zorunda kaldı. Yani kaldıramadı. Böyle bir yetkin itfaiye kurumu kuramadı. Bunun yerine sadece yangın söndürmek için işçi alımı yaptı. O kadar. Bu ilk değişiklik. Bundan sonra bunu da şundan dolayı yapıldığını söyledi hoca. Müteahhitlerin bastırması yüzünden. Yani çünkü inşaatçılar çok fazla bürokrasi oluyor. her kurumdan görüş almak zorunda kalıyoruz. İşler yetişmiyor diye bir lobi yaptılar ve bu yasayı değiştirdiler. Daha sonra peyderpey değişiklikler, küçük değişiklikler oldu ama en önemli değişikliklerinden birisi de 2017'de oldu. Çünkü 2017'de şöyle bir sorun ortaya çıktı. 2007'de biz yönetmeliği çıkarttık ama bu yönetmelikten önce yapılan binaları ne yapacağız? Nasıl denetleyeceğiz? Bu binalara ne yangına uygun, yangın yönetmene uygun yapılmamış bu binaları ne yapacağız diye. Bu sefer de bu binaları olduğu gibi kabul edildi aslında. Yani varsayıldı aslında, tedbirler alınmış. Hani peyderpey denetleriz, eksiklikler giderilir diye böyle boşluğa bırakıldı bu iş. Bu otel de mesela 2007 öncesi yapılmış bir otel olduğu için bu kapsama giriyor. Sonra 2023 yılı geldi. Başka bir yasada bir değişiklik daha yapıldı. Neydi bu? Turizm Teşvik Kanunu'nda. Şimdi Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklik bu oteli direkt ilgilendiriyor. Çünkü Turizm Bakanlığı'nın bazı denetim yetkileri iptal edildi. Neredeyse işte otelleri belli açılardan denetleme, ruhsat verirken, onların işletme ruhsatı verirken belli kriterleri vardı. Onların bir kısmını kaldırdılar. Bir denetim boşluğu da ortaya çıktı. Böyle baktığımız zaman toplam olarak bugüne gelene kadar bir denetim sorunu ortaya çıktı. Ama mevcut mevzuat ve yasalara baktığımızda, yani şu anki elimizde, bu otel veya bu otel gibi yerleri denetleme, her açıdan denetleme yetkisi ve yaptırım gücü sadece Turizm Bakanlığı'nda bulunuyor. Yani belediyeler, o bölgedeki belediyeler, hele ki Büyükşehir Belediyesi değilse, Bolu Belediyesi gibi, sadece talep üzerine denetleme yapabiliyor. O da denetleme değil, şöyle açıklayayım onu da. Bu oteller Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat alabilmeleri için, işte Turizm Bakanlığı her başvurduklarında bir belge alabilmeleri için, Turizm Bakanlığı onlardan bir dizi belge ister. Bunların içinde çalışma ve iş güvenliği denetimi de var. Yangın raporu da var. Dolayısıyla yangın raporu için bu otellerin ya orada yetkinliği olan, yani kadrosu olan, bu işi yapabilecek teknik elemana sahip belediyeye başvurur ya da başka özel kuruma da başvurabilir. Böyle şirketler var. Bu yangın raporu, yani gidip belediyenin almak zorunda değil. Ama Bolu Belediyesi mesela böyle bir itfaiye kadrosu olduğu için, denetme yapabilecek bir yeterlikte çalışanı olduğu için oraya başvuruyor. Ama başvuru yaptığı için belediyeye gidip raporu için denetim yapabiliyor. Başka türlü resen, yani kendisi otomatik harekete geçip her yıl ben düzenli denetim yapacağım diyemiyor. Böyle bir yetkisi yok. Bu yetki tamamen Turizm Bakanlığı'nda. O belgeyi alıp Turizm Bakanlığı'na sunuyor. Turizm Bakanlığı'nın o belgeyi, o raporu, yangınla ilgili raporu, yangın raporunu incelemesi, denetlemesi, eksiklik varsa ya da doğru olmadığını düşünüyorsa yaptırım uygulaması, düzenli denetim onun yapması lazım. Yani mühürleme yetkisi bir eksiklik bulduğu zaman Turizm Bakanlığı'na ait. Bu otelde de şey böyle ortaya çıktı. Yetki sorunu.
Bu otelin özeline gelelim. Kim nerede hatalı?
Burada evet. Burada şu bence benim kanaatim de ve pek çok uzmanın da kanaati net olarak ortaya çıkmış oldu. İlk sorumlu Turizm Bakanlığı. Baş sorumlu. Çünkü bu otelin bulunduğu bölge bir özel mülkiyet değil. Burası orman ve tarım arazisi. Türkiye'de orman ve tarım arazileri belli süreler dahilinde, mesela 30 yıl, 40 yıl gibi turizm tahsis belgesiyle özel otel işletmelerine verilebiliyor. Yani buradaki arazi mülkiyeti tamamen, onun üzerindeki bütün tasarruf Turizm Bakanlığı'na ait. Dolayısıyla oradaki bütün denetim de, yani ruhsatlardan tutun da kafelerin denetimine kadar, herhangi bir başka güvenlikle ilgili, iş güvenliğiyle ilgili, müşteri güvenliğiyle ilgili her türlü denetim standart Turizm Bakanlığı'nın yetkisinde. O yüzden de buradaki yangın tedbirlerini düzenli olarak denetlemesi gereken, eksik varsa ruhsat vermemesi gereken kurum Turizm Bakanlığı. Birinci şey bu. İkincisi, kendi denetim yetkisi kısıtlı olmakla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da denetleyebilir. İş güvenliği açısından. Çünkü yangın tedbiri aynı zamanda iş güvenliğine de giriyor. Bunun dışında belediye resen sorumlu değil, yetkili değil. Ancak talep üzerine denetim yapabiliyor. Ama burada bir talepte bulunulmuş ve geri çekilmiş bu otel. Yani bu otel bakanlığa belge vermek için belediyeye gitmiş, bana yangın raporu hazırla demiş. Belediye gitmiş ve yangına önlemlerinin büyük eksiklikler taşıdığını görmüş ve rapor vermemiş. Ama şirket başvurusunu çekmiş ve gitmiş başka bir özel şirketten yangın raporu almış. Şimdi burada belediyenin sorumluluğu ne derseniz en son sırada, eğer bir eksiklik gördüyse yetkisi olmadığı halde, belki resmi olarak bir başvuru yapamayabilir ama bunun suç duyurusunu ya da kamuoyuna bu şeyi bildirmesi gerekir. Yani bir şekilde
bu otel güvenli değil.
Bu otelin güvenli olmadığını, kendilerine başvuru yapıldığını, kendilerinin bir rapor hazırladığını ama bu raporda büyük eksiklikler çıktığını ama kendilerinin yetkisi olmadığını, dolayısıyla belediye bir yaptırımda bulunamaz ama kamuoyuna karşı sorumluluk icabı, bu konuda bir suç duyurusu ya da bakanlığa bir uyarı yapması gerekirdi. Bu yasal olarak böyle bir yetkisi ya da böyle bir zorunluluğu yok. Bunu tamamen aslında kamusal bir görev olarak yapması gerekirdi. Ben hemen bir örnek vereyim bu konuda. Niye bunu yapabilir belediye? İstanbul'da biliyorsunuz çok tartışıldı. Kanal İstanbul diye bir proje var. Bu projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir yetkisi yok. Yani durdurma, engelleme karşı olsa dahi oradaki hiçbir şeye karışamıyor. Ama ne yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Bu projedeki bütün gelişmeleri, gördüğü bütün aksaklıkları, yanlışlıkları, bu projenin yanlış olduğunu sürekli olarak kamuoyunu bilgilendirdi. Vatandaşı bilgilendirdi ve böylece bir duyarlılık oluşmuş oldu. Benzer bir şey bu tür durumlarda yapılması gerekir. Çünkü orası oteller bölgesi, çok insan gidiyor. Ama bu otelin hiçbirinde belediyenin yetkisi yok. Ama belediye gördüğü bütün eksiklikleri kamuoyuna duyuraraktan bir kamuoyu baskısı yaratması gerekirdi. Nitekim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sonradan bu olayı öğrendim diyor. Hani bu otelin eksiklikler taşıdığını biz bunu tespit etmişiz, rapor vermemişiz. Ama diyor, rapor vermediğimiz halde bizim bunu bir şekilde kamuoyuna duyurmamız doğru olurdu diye kabul etti bu sorumluluklarını. Bu sosyal kamusal sorumluluklarını kabul etmiş oldu.
Konuşmanızın başında ne bileyim o tren kazasından, işte maden kazalarından girerek girdiniz bu konuya. Evet. Yani Türkiye'de bir sistem sorunu var demeye getiriyorsunuz değil mi?
Evet. Türkiye'de en başta bir kamusal denetim ve şeffaflık sorunu var. Hiçbir olayda bir kamu görevlisi sorumlu tutulmuyor. Maden kazalarında sonradan ortaya çıktı ki denetim yapılmamış ya da denetim yapılmış, üstün körü raporlar tutulmuş. Bir sürü eksiklik olmasına rağmen göz yumulmuş. Hızlı trende keza aynı şekilde oldu. Hızlı tren kazası Türkiye'deki 2004'te olmuştu. 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok büyük bir kazadır. O kazada da aslında raylardan tutun da trenin hızına kadar bir sürü teknik aksaklık olduğu ortaya çıktığı halde, hatta içeriden, yani Ulaştırma Bakanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları Kurumunun içinden pek çok uzmanın da yetkilileri uyardığı ortaya çıktığı halde yine de hiçbir sorumluluk olmadı. Yani Ulaştırma Bakanlığı bir sorumluluk almadı mesela kamu görevlileri. Bunlarda böyle sorunları sık sık yaşıyoruz. Ama temel şey şu, sürekli yasalar ve mevzuatlar değiştirilerekten daha çok şirketlerin çıkarına değişiklikler yapıldığı için kamu denetimi sürekli azaltılıyor ya da zayıflatılıyor. Türkiye'deki bu sistemin, bu siyasal rejimin en büyük özelliklerinden birisi, mesela Turizm Bakanı Türkiye'de büyük otellerin ve büyük bir tur şirketinin sahibi. Yani kendi otellerini ve kendi tur şirketini denetlemekle, ona izinini vermekle de görevli. Bu çıkar çatışması doğuruyor ve bu olabilecek bir şey değil. Sağlık Bakanı özel hastane sahibi. Ama aynı zamanda buraları denetlemesi gereken, bütün bu hastaneleri yönetmesi gereken de kişi. Yani bir çıkar çatışması doğuyor. Yani bir Türkiye'deki başkanlık rejimi şirket sahipleri bakan yapmış kendi alanlarında. Turizmde bunu gördük. Mesela bu oteldeki müşterilerin büyük bir kısmı Turizm Bakanlığı'nın sahip olduğu tur şirket tarafından yönlendiriliyor, gönderiliyor. Bakanın tur şirketi daha yangın olduğu günde hala bu otelin reklamını yapıyordu. 8.4 gibi yüksek bir reyting puanı vermişti bu otele ve altına da özellikle yazmıştı reklamında. Yani ETS Tur'un, yani bakanın şirketi ETS Tur, ETS Tur'un tavsiye ettiği bir oteldir diye. Yani şimdi bu durum böyle olunca yani denetim de olmuyor. Hesap soran da olmuyor, istifa da olmuyor.
Bahadır Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.